Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve kıymetli arkadaşlar. Kültür Sanat Topluluğu olarak düzenlemiş olduğumuz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamızla Kur'an'da Vakitler adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamıza davetimize icabet ettiğinden dolayı hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Allah-u Teala Hud suresinde şöyle buyuruyor 7. ve 2. ayetlerde. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani özet hükümler. Thumma fussilet sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Demek ki iki türlü ayeti var. Özet hükümleri içeren ve onu açıklayan ayet. Milletin hakimin habir, hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah tarafından. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye böyle oldu. Demek ki açıklamayı Allah'tan başkası yaparsa, ki bu çok tabii bir şeydir, insanlar onu Allah'ın açıklaması diye kabul eder, Allah'a kulluk düşüncesiyle onu uygularlar, başkasına kul olmuş olurlar. Allah'a kul olma niyetiyle başkasına kul olmuş olurlar. Peki Resulullah'ın açıklaması yok mu? Hayır. Geleneksel anlayışa ters olarak hayır. Resulullah Kur'an'ı açıklamaz. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o Kur'an'da olandan alıp uyaran ve müjdeleyen. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir metodoloji var. Bu metodolojiyle yani şimdi şurada bir tane bir var. Bir de boklu var. Yan yana getirmediğiniz zaman onlar sürekli bir olur. Yan yana getirirseniz ne olur? Bomba. İşte Resulullah'ın yaptığı odur. Kur'an-ı Kerim'deki açıklamaları yani Allah'ın yaptığı açıklamaları bize bildirmek. Dolayısıyla size çok ters gibi gelen birçok hadis-i şerif doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim açıklamasıdır. Allah-u Teala sadece kitap indirmemiş, bütün nebilere hikmet de indirmiştir. Maalesef Müslümanların hikmet konusunda çalışmaları yoktur. Hikmet Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan doğru hüküm. Tabii ben metodoloji üzerinde duracak değilim ama çok kısa bir bilgi vermiş olayım size. Mesela bir muhkem ayet vardır, bir de müteşabih değil mi? Bize ne derler müteşabihe? Manası anlaşılmaz. Müteşabih, muhkemi açıklayan ayettir. Çünkü ona benziyor, benzerlikten hareketle ancak açıklamaya ulaşabiliyor. Teşabih iki şey arasındaki benzerliktir, müteşabih birbirine benzeyen iki şey demek. O benzerlikten hareketle Kur'an-ı Kerim'i açıklarız. Şimdi çok kısa bir örnek size vereyim. Şimdi Medine-i Münevvere'de az önce hazırlık şeyinde anlattım ki orada Kudretül Doğan'ın dekanı Muhammed Yakup diye bir arkadaşımız var. Şimdi emekli oldu. Bana dedi ki ya burada sen dedi Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyorsun dedi. Bizde de Kur'an'ı Kur'an'la açıklamakla meşgul olan bir hocamız vardır dedi. Emekli olmuştur şeyden, üniversiteden. Kendisinin dedi tefsiri var, Kur'an ansiklopedisi var. Görüşmek ister misin? Ne demek dedim, tabii ki isterim. Neyse adamın yanına gittik. Peki dedim siz Kur'an'ı Kur'an'la nasıl açıklıyorsunuz? Baktım işte bir tane iki tane. Bunlar zaten dedim kitaplarda var dedim yani sizin yaptığınız ne? Sonra bizim ne yaptığımızın ne olduğunu anlattım. Metodolojiyi kısaca bir anlattım. Bir örnek vereyim dedim ona. Şimdi mesela şimdi bu şeyden okuyayım ben size bak. Gençler Başkanlığı'nın ki gerçekten Türkiye'de yapılan güzel meallerden bir tanesidir yani. Yapanları tebrik ediyorum. Nasıl meal verdiklerini de bilmiyorum. Şimdi açacağım. Ama doğru meal vermediklerinden %100 eminim. En küçük şüphem yok. Çünkü bir metot mesela. Şurada okuyayım. Hani kütübe aleykum izâ hazar ahadekumul mevt in tereke hayran ayet verilmiş. Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman. Şimdi beni düşünün, bana ölüm gelmiş. Size örnek veririm, hoş olmaz, kendime örnek vereyim değil mi? Bana ölüm gelip çatmış. Eğer geride bir hayır bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, kimin vasiyette bulunması? Benim. Ölüm gelip çattığı zaman vasiyet olur mu? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılınır. Vasiyette bulunmam farz. Ölüm gelmiş çatmış anama, babama ve yakınlarıma. Lan ölüm. Ölmek üzereyim. Anam gelip diyor ki oğlum bak evi bana ver. Babam diyor ki oğlum bak iş yerini kimseye verme. Hanım diyor ki ben küçük çocuklar baba biz de yapacağız. Lan ben ölüyorum. Yapmayın. Yok sakın itiraz etme bak. Kafir gidersin çünkü farz. Bak ayet var. Hakikaten kafir gider. Ne böyle ya? Böyle şey olur mu? Ya ölmek üzere olan adam bir vasiyette bulunabilir mi? Bizim fıkıh kitaplarından hiçbirisi kabul etme. Olmadığı için ne yapmışlardır? Bu ayet mensuhtur. Peki nesheden? Nesheden başka ayet yok, hadis verer. Ayet kalmadı, hadis verer. Hadis verer. Şimdi dedim ki, bak dedim. Şimdi ayeti bir meal vereceğim, siz de dinleyin. Kutibe aleykum. Eyyühel müminun, öyle şey. Ey müminler, size farz kılınmıştır. Bak, kütübe aleykum, size farz kılındı. İzâ hadara ahadekum, sizden birine geldiği zaman, el mevtü ölüm. O zaman ben şimdi sizden biri miyim? Sizden birine ölüm geldiği zaman size farz kılındı. Kime farz kılınıyor? Cemaate. Ölene değil. Ne farz kılındı? İntereke hayran, geriye mal bırakmışsa, ölüm gelmiş, ölmüşüm ben, hayatta değil. Geriye mal bırakmışsa, bırakacaksa değil. Bırakmış olmak için ölmek lazım değil mi? Ne farz? El vasiyyetu, o vasiyet. O vasiyetse, Allah burada bunu özet anlatıyor, demek ki bir yerde ayrıntılı olarak anlatmıştır. O vasiyet ne? Eliflamlı bakın, el vasiyyetu. Bu yetmiyor, lilvalideyni vel akrabin. Anne baba ve en yakınlar için olan o vasiyet. Ayrıntı da veriyor. Anne baba ve yakınlar için olan o vasiyet size farz kılınmıştır. Anne baba ve en yakınlar için olan o vasiyet nedir? Hatırlayanınız var mı? Yusikumullahu fi evladikum. Allah size vasiyette bulunur. Vasiyet gelmesi bizim bildiğimiz manada değil, görev yüklemektir. Allah size görev yükler evladınız konusunda. Şimdi evlat diyor, ondan sonra anne babayı da anlatıyor mu? Diğer yakınları da anlatıyor mu devamında? En sonunda da vasiyeten minallah diye bitiyor mu 12. ayet? Allah'ın vasiyeti. O zaman el vasiyyetu lil valideyni vel akrabin. Anne baba ve en yakınlar için olan o vasiyeti yerine getirmek yaşayanlar üzerine farzdır. Ben öldüğüm zaman benim mirasçılarıma bu işi bırakmayın ha diyor Allah Müslümanlar. Gelin malı siz bölün mirasçılar arasında. Onlara bırakmayın. Bırakırsanız elinde mal olan der ki ne bu daha babamızın suyu kurulmamış gelmiş mal evine düşüyorsun da belki sen etenden de mal var da böyle olmasaydı ne diyecektin? Mesela kadınlara vermezler mal. Eğer dışarıdan birisi olsa böyle bir ayrım yapar mı? Çünkü diyor ki Allah-u Teala hakkan alel muttakin. Muttakiler üzerinde bir haktır. Allah'ın yüklediği bir görev. Arkasından da diyor ki değiştim ya. Hemen bettelehu biliyorum da dedim acaba Nisa suresindeki hemen bettelehu'ya mı gittim? Tamam. Orada da buna benzer bir ayet var ya. Hemen bettelehu ba'dema semi'ahu. Bunu işittikten sonra kim değiştirirse beynema yani o maruf olan ölçüyü değiştirirse ölçüleri belli. Anne bu şu kadar, babaya kıza şuna bu şu kadar, bu kadar. Beynema ismu alellezine yübeddilune günahı değiştirenedir. İnna Allah semiyum alim, Allah işitir. Şimdi ben bu örneği de verdim orada. Hikmet Beşir adında bir hocaları. Hikmet Beşir dedi ki, ya dedi hakikaten ne güzel dedi. Bak dedi, mirası başkaları paylaştırmadığı için bir sürü miras kavgaları oluyor. Zayıf olan mirasçılar da mahrum ediliyor. O öyle deyince bizim Muhammed Yakup hemen dedi ki ya şeyh dedi Abdülaziz Bey'in metodu güzel değil mi dedi. La hâle yudullun nâs an sebilillah dedi. Hayır bu insanları saptırır dedi. Dedim ki peki dedim lütfen siz de bu ayeti kerimeye bir meal verin ama bir şartım var. Takdirde bulunmayacaksınız. Ayet neyse öyle. Az önceki manayı vermek için o kadar çok kelime takdir edilmiştir ki araya. Bakın dedim ayette ne yazıyorsa ben öyle meal verdim. Sizden de öyle meal vermenizi istedim. Şimdi Hikmet Beşir benim gibi başladı ayeti tefsire. Kutibe aleykum eyyuhel müminun. Ey müminler size farz kılındı. Durdu, gerisi gelmiyor. Ölene farz kılınması lazım. Benim müminler dedim ki sistem bozuldu. Dedi ki, la yumkünü tefsir biduni takdir. Bir takdir koymadan tefsir yapılamaz. Dedim, istediğin kelimeyi takdir et ama bir şartım daha var. Bu ayet mensuhtur demeyeceksin. Tamam dedi. Şimdi geleneksel manayı verdi. Dedi ki, la yumkine ellâ tekûne hâzî lâye mensûhâ. Dedi, bu ayetin mensûh olmaması mümkün değil dedi. Dedim ki, nasıl oluyor bu iş? Peki nâsih ne dedi? Ne hangi ayet bu nesli? Kim nesih etti bunu sana? Şimdi adam tabii çok kötü bir duruma düştü. Gene bizim Muhammed Yakup devreye girdi. Dedi ki Abdülaziz Bey'in metodu iyi değil mi hocam dedi. Canım bu ayet için uygun olabilir dedi ama başka yerlerde uymaz dedi. Mesela dedim. Dedi ki şey hadi elflamim, hamim bunlara ne mana vereceksin? Hani müteşabih. Müteşabihine giderek bu ayeti tefsir edersiniz zaten. Dedim ki, bak sen bu işi benden iyi bilirsin. Ansiklopedi yazmışsın, fesleksin, Arapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an inerken bu kelimelerle ilgili hiç soru soruldu mu? Hayır. Peki bu kelimeler anlaşılmaz kelime olsalardı demezler miydi ki, ya Muhammed yani Arabiyyun ve Acemi dedikleri gibi ya Muhammed bu ne biçim bir iş? Sen bize Allah'ın kitabı bin diyorsun ama ha kelimeye bak hele. Demezler mi dedim. Tabi derler dedim. Peki dedim sahabeye bu konuda soru sorulmuş mu? Tespitiniz var mı? Yok dedi. Peki dedim bu konu Arapça bilmeyen mevalinin İlim sahasına atılmasından sonra ortaya çıkmadı mı? Evet dedim. Peki dedim hangi akla tutuyorsunuz da çok sonra çıkmış bir meseleyi İslam'ın sanki başında olmuş bir problem gibi gösteriyorsunuz? Canım biliyordu Araplar dedi. Neyi biliyordu? Ya işte hamim diyorsun, elif lamim diyorsun adam bakıyor bildiğim harflere bak. Orada zihni toparlanıyor arkasından mesaj veriyor. Tamam bunu söylesene dedim. Şimdi bir Bir de dün akşam bir olay oldu arkadaşlar. Salih Akdemir Hoca, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin tefsir hocasıdır. Öndeki hocalarımızın hepsi sanırım ama artık sizler de şimdi duymuşsunuzdur. Halk TV'de Kur'an-ı Kerim'in Arapçası ile ilgili bir şeyler konuşuyorlar. Orada telefonla bana bağlandılar. Şimdi Salih Hoca Kur'an Arapçasının bugün bilinemediğini, çünkü tarihte kalmış. İşte bu konuda Mısır'da, başka yerlerde yapılan çalışmaların bu şeyleri tarihte, lugatta meydana gelen değişimleri ortaya koyduğunu falan anlatıyor. Bana bağlayınca ben dedim ki, bak, ben de aynen katılıyorum. Tarih içerisinde gerçekten sözlüklere de müdahaleler olmuş. Bu bir vakı. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'de aşabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki sözlük olarak da kullanabiliyor. Size bir örnek vereyim dedim. Orada sunucu Ayşe Sucu vardı. Dedim ki siz dedim Salih Hoca'nın mealinden Bakara 286'yı okur musunuz dedim. Okudular. Buradan, ben de buradan size okuyayım. Yani Bakara suresinin son ayeti. Şimdi bakın burada şöyle bir ayet var. Diyor ki Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hamaltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi bizden öncekileri yüklediğin ısrı bize yükle. Rabbena ve la tahmil aleyna ve la Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lana bih. Ya Rabbi takatımız olmayan şeyi bize yükleme. Şimdi bakın burada mealde ne diyor? Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükle. Yani bize ağır yük yükle. Özeti bu değil mi? Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükle. İki cümlenin birbirinden farkı var. Var mı? Aynı şey. Ey Allah'ın kendine gereksiz tekrar mı ya? Şimdi kelimelerin manasını Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde vermek. Isr kelimesi son derece önemli bir kelimedir Kur'an-ı Kerim. Çok mühim bir şeydir, ıstılah. Ama ayetler arası ilişkiyle ancak ortaya çıkarabilirsiniz. Şeyde, Ali İmran 81'de Allah-u Teala diyor ki, Estağfirullah ve lakad Allah'ım yitakan nebiyyin. Allah nebilerden söz aldığı zaman, لَمَنْ اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ size bir kitap verir, bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا sonra sizinle beraber olanı tasdik eden bir Rasul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksın. Mesela Yahudi ve Hristiyanlara yüklenen görev sizde olanı tasdik eden bir Rasul gelirse ona inanacaksın. Biz şu anda tasdik-i mastik unuttuk. Tahrif edilmiş diye adamlarla köprüleri şey yapıyoruz. Çünkü bu da çok büyük bir cinayettir yani. Diğer din mensuplarıyla ilişkilerimiz açısından. Diyor ki اَقْرَرْتُمْ وَاَخَرْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اُصْرِي İçinize sindirdiniz mi? Bu konuda benim ısrımı aldınız mı? Ne anladınız burada? Isır ne? Söyleyeyim bakayım. Isır. Benim ısırımı aldınız mı? Gelecek peygambere inanma görevi. Gelecek peygambere inanma görevi. اَقْرَرْتُمْ وَاَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِي buna, bu konuda ısrımı aldınız mı? قَالِ اَقْرَرْنَا tamam ya Rabbi. قَالَ فَشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ şahit olun ben de sizinle beraber şahidim, bunun hesabını sorarım demiş oluyor Allah'ın da. Şimdi bir başka ayet daha, bakın ikişerlidir ayetler. Bir muhkem, iki onu açıklayan ayet, iki tane de onları açıklayan, iki tane de onu, iki tane de onu. Bu iki ikiyi bulursan ulaşamayacağın ayrıntı yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi geriye doğru gidiyoruz. Araf suresi 157. ayette Allah-u Teala diyor ki قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا yok. اَلَّذ۪ينَ يَتِبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi nebi Resul'e uyanlar. يَعُرُهُمْ بِالْمَعْرُفِ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ iyiliği emreder, kötülüğü onlardan yasaklar, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Başka? وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ onlardaki ısr görevini kaldırır. Bak burada yükleme diyorsun, orada kaldırmadan bahsediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inandıkları zaman yeni gelecek Nebi'ye inanma görevlerini yerine getirmiş oluyorlar mı? Oluyor mu? O zaman doğru kalkıyor mu? O zaman ısr neymiş? Gelecek Nebi'ye inanma görevi. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelecek Nebi var mı? O zaman işte Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hamelte ve lillezine min kabline. Ya Rab bizden öncekilere yükledin o ısr görevi var ya, gelecek nebi inan, onu bize yükleme. Peki sonra bunu destekleyen ikinci ayette ma kana Muhammedun ebu ahadun min ricalikum velakin Resulallah ve hatemen nebi. Nebilerin sonuncusu. Sonuncu olduktan sonra zaten artık o görev kalkıyor. Şimdi siz bu ısrı kavradığından sonra daha hiç kimse size gelip de İsa gelecek, Mehdi gelecek diyemez. Tamam mı? Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim lügat olarak da kullandık değil mi? Salih Akdemir dedi ki ya ben dedim onu ilk defa duydum ve şok oldum dedi. Müthiş bir şey falan dedi. Hatta birkaç kere tekrarladı. Şimdi arkadaşlar bizim kitaplarımızda şu yazar, namaz vakitleriyle ilgili olarak. Hatta bazı hocaların çıkıp konuştuklarını duyarsınız. Efendim, günde iki vakit namaz var der birisi. Üç vakit der. Daha fazla yoktur. Allah Allah, nasıl oluyor bu iş? Ve artık herkes atıyor. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'i kendi kafana göre yorumladığın zaman kendini Allah'ın yerine koymuş oluyorsun. Ama Allah'ın yaptığı yorumu bulur da çıkarırsan, o zaman Allah'a kulluk etmiş olur. Allah'ın yaptığı açıklamayı. Şimdi acaba Kur'an-ı Kerim'de kaç tane namaz var? Hud suresi 114. ayet. Diyor ki Allah-u Teala, اَقِمُ الصَّلَاةَ تَرَبِي النَّهَارِ namazı kıl. Gündüzün iki tarafında. Yani iki bölümünde namazını kıl. Gündüz bizim fukahanın bir şeyi vardır. Kendilerine göre yaptıkları bir tanım vardır. İşte nehar-i şer'i derler, şeyle başlatırlar. Fecr-i Sadık'la başlatırlar ama o değil. Esas olan nehar-i örfidir. Gündüz çünkü Kur'an-ı Kerim ancak öyle anlayabilirsiniz. Başka şekilde değil. O kavmin lisanıyla anlayabilirsiniz. Gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir. O zaman tarafeyn neher dediği zaman ekimis salata namaz kıl emri. Gündüzde kaç namaz kılacağız arkadaşlar? Meallere bak. Meallere okursanız yanlış anlarsın. Bak buradan da okuyayım öyle diyecek. Olmaz. Meallere bakma. Ben sorduğum soruya cevap. Gündüz güneşin doğusuyla batışı arasında. İki tane. Peki öğlen acaba doğru mu öğlen ikindi diye şimdi yoksa babalarımızdan duymuşsunuz da bunda da hata olmasın? İkinci akimus salah ile başlayan ikinci ayet. Akimus salate liduluki şems. Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. O zaman gündüzün birinci bölümü ne zaman başlıyor? Güneşin batıya kaydığı öğlen vakti. İki bölümün ilk başlangıcı önde öyleyse güneş batana kadar iki tane namaz kılmamız lazım değil mi? Şimdi gündüzün kaç namaz varmış? İki. اَقِمِ السَّلَاهَ لَقَارِزُ Peki. وَزُلَفَنْ مِنَ الْلَيْلِ Zülef kelimesi zülfenin çoğuludur. Siz ilahiyat fakültesi bu öğrencisisiniz. Arapçada cemi en az kaçı gösterir? Üç. O zaman gecenin zülefinde de namaz kıl dersek gece kaç tane namaz kılmak lazım en az? Üç. Üç tane gece, iki tane de gündüz kaç etti? Beş. اَقِمِسْ سَلَى Bakın şimdi öğlen namazının başlangıcını söyle, şey, gündüzün birinci namazının başlangıcı ne zaman? Güneş batıya kaydığı vakit değil mi? Gecenin zülefi diyor, gündüze yakın vakitleri. Gündüze yakın vakitlerin olduğunu nasıl anlarsınız? Gündüzden işaret kalması lazım. Akşam güneş battığı zaman zaten hava tam kararmıyor. Peki hava tam karardığı zaman gündüze yakınlık kalır mı? Kalmaz. Acaba yanlış mı anladık ayeti? Hemen ömür hayat devreye girer. اَقِمُ الصَّلَاةَ لِلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْتِ Gecenin gasekine kadar. Kararmasına kadar. Çünkü tam karardı mı artık zülfelik kayboldu. Hava karardığı zaman zülfelik yok. Artık gündüze yakınlığın işareti kalmaz. Peki, tanyer ağardığı zaman da gündüzün yaklaştığını anlayabiliyor muyuz? Güneşin doğması yakın. İşte bir yakınlık da o. İki tane yakınlık akşam, bir yakınlık da sabahleyin. Sabahleyin de iki tane yakınlık var. Birisi seher vakti, birisi öbürü. Öbürünü de neden anlıyorum? Ve Kur'anel fecr. Fecrin Kur'an'ı. Kur'an ne demek? Arkadaşlar işin içine girdiğiniz zaman gerçekten İslami dinler adına çok üzülüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an kavramı üzerinde bir çalışma yok. Yok maalesef yok. Kur'an kavramı üzerinde bir çalışma yok. Ama öylesine hayati bir kavramdır ki Kur'an anlamak için. İnanılmaz önemlidir. Onu, sırf onun için birkaç tane konferans verilebilir. Ama size kısaca söyleyeyim. Kara'ya cema'a. Kur'an mecmu'a mineşşey. Bizim Türkçemizde küme. Fecrin kümeleştiği vakitte de kıl. İnne Kur'anel fecri kâne meşhurdur. Çünkü fecrin o kümeleşmesi gözle görülür. Bakıp bulabilirsin. O kümeleşme ne olur? Altta karanın siyahlığı, üstte havanın beyazlığı, ortada da kızıl bir kuşak. Ona da fecri denir. Kur'an-ı fecr, fecrin Kur'an'ı. Fecr o kırmızılar verilen attır Arapçada. Öbür ayete bakıyorsunuz bunu hemen anlatıyor. Diyor ki işte وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ Sizin için tebeyyün edene kadar. İşte gözüne gör, meşhut oluyor. Şimdi bu ayetlere bakmadığınız zaman ne diyorlar? Bir de sabah namazının Kur'an'ı şahitlidir. Allah. Bak ölür müsün ölür. Lan sabah namazının Kur'an diye bir Kur'an olur mu? Kur'an her zaman olur. Şahit, sanki başka o zaman şahit yok. Niye melekler varmış? Şu anda melek yok mu? Şimdi gittik şeye kutup bölgesine 24 saat güneş tepede dolaşıyor. İş batacağı yok. Ben şimdi kendi kafamdan kurmuştum. Bir de resimlere falan baktım da bir resimden anlamıyorum. Anlayan arkadaşlar biraz gülüyorlardı. Hocam yanlış bir bak şey yaparsın resim o resim oyunudur falan. Ben de inanmıyordum onlara. Gittik Tromso'ya. Tromso insan yani en son yerleşim bölgelerinden bir tanesi. 70 derece enlem. Orada da bir televizyon yapımcısı kurulmuş. Bizim gezimizi şey yapıyor. Belgesel haline getiriyor. İki de bir ağzımıza mikrofon dayıyorlar falan. Şimdi gittik şeye bir tepeye. vasat yapacağız. Baktım benim hayal ettiğim şey tam karşımda oluştu. Güneş işte kayboldu, işte gece başladı falan filan diye orada hava atıyor. Şimdi o adamlara konuştuk, şeyleri kayda aldılar. Bir de geri döndü ki güneş arkada merhaba ne yapıyorsun diyor. Arkadan güneş bakıyor. Onun gibi tepenin ortasındayız. Ta tepenin üstünde gözüküyor güneş. Gecenin saat 1:30. Bak bu ne biçim bir şey ya. Beynimden vurulmuşa döndüm. Orada herkes şey yapıyor. Bir de bir piknik yaptılar orada. Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Norveçliler yaptı piknik. Piknik bittikten sonra kelimenin tamam bir kibrit çöpünü yerde bulamazsınız. Hiçbir iz bırakmadınız. En küçük iz bırakmadınız. Ne külünü bıraktılar, ne şunu ne bu. Hiçbir şey bırakmadılar. Bir şeyin tertemiz yaptı. Orada perişan oldum ya. Gerçekten artık milletin yanında duramadım. Çektim gittim. Bir başka bir baktım gözetleme istasyonu var tepede zaten şeyin Atlas Okyanusu'nun kenarı bir şey. Oraya geçtim. Ya Rabbi bu ne? 24 saatte dolaşıp duruyor güneş batacağı yok, bir şey edeceği yok. Ya bu ayetlerdeki şeyi nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl ya? O Hasakulleyn nereden oluşacak? Ben Hasakulleyn'i oluşturmaya çalışıyorum kafamda. Yani hiç kimse yanıma gelmesin diye de gittim öyle bir taşın kovuğuna girdim beni görmesinler diye. Ayetleri tekrar gözden geçirdim. Baktım ki Allah-u Teala diyor ki وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ geceyi ve gündüzü iki ayet yaptım. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ gecenin işaretini kaldırdık diyor. Ben geceye işaret arıyorum. Gecenin işareti yok diyor Allah. Arama yok. Allah Allah. Gecenin işareti yokmuş ya. Ama bizim müfessirler bunu göremez ki. Hayal edemiyorsun ki anlayasın. Tepede dolaşıyormuş diye duyuyorsun ama gözle görmek gibi değil. Allah dedim ki ya tamam arkadaşlar. Çıktım dışarıya dedim ki arkadaşlar gelin buraya. Geldiler. Tamam ben problemi çözdüm dedim. Ne oldu hocam? Şimdi eve gidiyoruz dedim. Bir tane de orada markette olan Bingöl'lü bir arkadaş var. Evini boşalttı. Böyle şey güzel bir evi var. Arabasını da bize verdi. Yani bütün şey ikramlar. Bostodan da bir lokantacı geldi. Yemeğimizi pişirdi. 5 kuruş harcamadık. Çünkü ben orada. Ha orada. 1 kuruş harcamadım. Ama nasıl Davut Bey? Şimdi 24 saat gece olduğu için herkes görmeye geliyor o manzarayı. Burada sıralamaya girmeyecek bir otelin bir gecelik fiyatı 1000 lira. Buna yer yok. Tamam mı? Gecelik fiyatı 1000 lira. Zaten çok pahalı bir yemek yiyorsun. 5-6 kişilik yemek 2-3 bin lira tutuyor. Hem de sırada. Basit bir şey. Ama adam lokantacı bütün masrafları da kendi karşıladı. Bizim zevkimize göre yaptı. Ev bedava, yemek bedava. Tamam. Şimdi dedim ki arkadaşlar eve gidiyoruz. 5'e çeyrek kala kuşlar öterse biz bu problemi çözdük. Peki bunu nereden söyledi? Çünkü yıllarca bunun gözlemini yaptığımızdan, Kur'an ayetleriyle karşılaştırdığımızdan, Kur'an-ı Kerim كُلُّ يَعْلَمُ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ Nur suresinde şu anda ayet namazı hatırlayanınız varsa قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ kuşlar da namazını ve tesbihini bilir. Sadece bizim değil. كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ şimdi gittik. Sabaha kadar bekliyoruz. Saat 5'e tam çeyrek var. Kuşlar koro halinde ötmeye başladı. Ondan sonra tamam biz bu işi yapalım. Hadi bu sabah namazı ya yatsın ne olacak? Akşam namazını nasıl belli edeceksin? Bu defa diğer ayet. Baktık ki buna, bu gasak kelimesi karanlık manasına gelmiyormuş, soğuma manasına geliyor. Hamimen ve gassaka değil mi? Sıcaklık ve soğukluk diyor Kur'an-ı Kerim için. Ve gasakul leyl, gecenin soğuk vakti. Düşündüm, baktım ki, ya sonra fotoğraflara baktım. Biz orada gündüzün böyle sizin gibi kısa kollu gömlekle dolaşıyormuşuz. Akşam Rasat'a çıkarken o Norveçli'ye dedi ki, sıkı giyinin. Ya iyi, yok öyle olmaz. Ne olacak? Pantolonunuzu altına pijama giyinin. E peki giyinin. Kazak giyinin. Ay yaz, 21 Haziran, 22 Haziran. 21 de değil, 22 Haziran. Yok dediler, ceket giyinin. E peki, mont giyinin üzerine. E giyin. E şey alın, atkınızı alın, başlık alın.
Allah Allah.
Ya bu nereye gitsin? Yok siz burayı bilmezsiniz. Ayaklarınıza da dedi, sık ayakkabı giyin. E peki. 22 Haziran bunları giyindik, gündüzün kısa kollu gömlekle dolaştığımız o yerde gece üşümemek için ben koştum sağlık. Ayetteki gasap kelimesi, gasap kelimesi. Lan havanın ısısı düştüğü an gece başlıyor. Soğuk başladığı zaman da yatsı başlıyor. Tüm bu şeyler var. Meteorolojiye dedim ki ya bize şu bilgileri ver dedim. Vallahi hiç o konuda bizim gözlerimiz yok. Anladık ne demek istediğini ama bir araştıralım dediler. Hale vermek. Bak meteorolojiye söylüyorsun hemen anlıyor meseleyi. Ama o konuda çalışma yapmamış. Şimdi ondan sonra tabii bu çalışmalarla dakik olarak, bu defa güneşin havadaki aldığı yol. Peki bunun bir hesabını yapın dedik arkadaş şeylere. Daha önce böyle bir hesap hiç yapılmamış ki. Dün Amerika'dan gelen bir mesajdı, az önce bir yerde okudum arkadaşlara. Hocam diyor, senin bu hesabı ben yapıyorum diyor. İnşallah birkaç güne bitireceğim. Gerçekten senin dediğin gibi çıktı diyor kutup bölgelerindeki şey. Bakalım inşallah bitirir. Ben kendi hesabımı yaptım ama bir de onlar yapsın ki karşılaştıralım. Şey yapsın. Şimdi ve şeye, bu sene de şeye gittik. Mesela gece gittik. Yani güneşin hiç doğmadığı zamanlarda gittik. Astronom arkadaş da diyor işte şu kadar zaman gece, şu kadar zaman gündüz. Gittik oraya, baktık ki Allah Allah, sabah namazı oluyor, öğlen namazı oluyor, ikindi oluyor, güneş yok ama tüm vakitleri gözle görerek tespit edebiliyorsun. Hani dedim bana buraya gece diyordunuz, neresi gece? Vallahi ben de şok oldum. Bu sene daha kuzeye gittik, o Tromso'dan uçakla 2 saat daha uçtuk Kuzey Kutba doğru. 2 saat daha uçtuk. Ondan sonra gittik şeye, Svalbard. Dünyanın tepesine bindik ama boza pişirmesini bilmediğimiz için bir şey yemedik. Svalbard'a gittik. Şimdi orası öyle bir ki uyduların idare edildiği bir yer. Öğlen vaktinde güneş ufkun 12 derece altında. Öyle mi? Yani bizim burada sabah namazında o ışıkların hiç gözükmediği bir ortam. Şimdi gitmeden dedim ki biz orada gündüzü göreceğiz. Astronom arkadaşları da zor görürsün. Öyle bir şey imkansız. Gittik orada ve gündüzü müşahede ettik. Niye? Allah-u Teala geceyi ayrı bir varlık sayıyor, gündüzü ayrı bir varlık sayıyor. خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْخَمَرَ Geceyi gündüzü güneş ayı yarattı diyor. Bunu ayrı varlıklar olarak algıladığın zaman problemi çözüyorsun. Ve şu anda o zaman mesela bak anlatayım. Bizi şeyden indirmiyorlar. Arabalardan indirmiyorlar. Niye? Ayı gelir. Ayı gelir. Ya biz buraya ta nereden kalktık geldik? 8 saat uçak yolculuğuyla geldik buraya. Yok diyorlar. O ayları siz bilmezsiniz. Sizin kokunuzu alırlar. Hiç farkına varmadığınız bir anda yanır saldırır. Önümüzde 3 tane kar temizleme arabası var. Yolu açıyor. Biz arkada açtıkları yolda arabamız takıldı kaldı. Ha bir de şey bu Erzurumlu çok iyi bilir tabii. Başkalarına garip geliyor da. Ha bir de kar rüzgarı. Kar fırtınası. Şimdi araba kara saplandı ama ön tarafta 3 tane araç çağırıyor. Telefonu yok ki telefonu. Adamın telefonu gitmiş, sen bilmen lazım. 2 dakikada gidersin yanına, ayıdan korkuyorsun. Ya orada ne yapalım? Allah'tan arkadan bir başka araba geldi, bizi çıkardı. Şimdi ve böyle bir yerde gündüzü tespit ettik Allah'a. 5 vakit namazı tespit ettik. Sayın Yeprem Hoca ile beraber gittik bu sene. Türkiye'de takvimi ilk defa yapan, şehirlere göre yapan kişidir o, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Orada o taraflara gidene kadar işte şöyle olur, böyle olur diyor. Nasıl olur, manzarayı gördüyse sustu artık. Daha bir daha konuşmam. Şimdi arkadaşlar inşallah o Amerika'daki arkadaşımız eğer hesaplarını yaparsa, ben hesaplarımı yaptım kısa sürede, kutup noktasından kutup noktasına kadar 5 vakit namazı yerel şartlara göre tespit edeceğiz. Size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Norveçliler tutmuşlar, bizim gitmemiz sebebiyle bir uluslararası ilmi toplantı düzenlemişler kutup bölgesinde. Güneşin hiç doğmadığı yerde. Bize dediler, bize peki dedik yani. Şimdi gittik geldi. Şimdi geldi millet. Ben bir de onların bir rasata çıkarayım dedim. Sabah namazı rasatı. Güneş yok, sabah namazı rasatına çıkarayım. Şimdi gittik o denizin kenarından, şuradan bakalım dedik, ya dedim burada yanlış yerde duruyoruz. Astronomlar hesap yaptılar, hakikaten yanlış, şurada durmamız lazım. Çünkü öyle şey oluyorsunuz ki o Kur'an-ı Kerim öyle dakik öğretiyor ki size o ufkun şurasını burasını. Siz astronomlara yol gösteriyorsunuz, şöyle yapın diyorsunuz, yapın. Neyse gittik orada, tam yeri seher vakti başladı. Seher vakti, ağarmanın başladığı vakittir. Seher vakti. O fecir vakti epeyce güneş doğmasına yakındır. Dedim şimdi biraz sonra görürsünüz de şöyle şöyle olacak. Ufku kalın bir bulut kapadı. Hiçbir şey gözükmüyor. Allah Allah, ne olacak? Şimdi orada var 20-30 kişilik bir ekip. Dünyanın çeşitli yerlerinden adamlar gelmiş. Kendi kendime dedim ki ya Rabbi bu adamları ben buraya nereden bulacağım? Biz zaten 8 saatte uçak yolculuğuyla geldik buraya. Ben yine ayrıldım o şeydeki gibi, o güneşin batmadığı zaman gibi. Başladım dua etmeye. Biraz sonra baktım ki seher yeri esmeye başladı. Dedim ki, hemen millet sohbete daldım. Bir dakika beyler dedim. Şu anda ne hissediyorsunuz? Bir tatlı bir rüzgar hissediyor musunuz? Şeyden, doğu tarafından size doğru gelen. Meğer İngilizce'de de varmış öyle seher yerinin karşılığı. Evet dediler. Bu dedim. Kuşların Bedri Sadık'ın yaklaştığını haber verdiği vakitler. Tam o sırada da bir iki tane kuş kalmış, ötmeye başladılar. Çünkü kutup bölgesinde kışın kuş yok ya. Herkes onu yaşadı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ve subh-i idâ teneffes dediği vakittir. Nefeslendiği zaman sabaha yemin olsun. Ondan sonra tabii herkes şok oldu. Herkes o durumu yaşadı. Gittik, namazımızı kıldık otelde. Ondan sonra şey yaptık. Sonuç olarak arkadaşlar, inşallah yakında bütün ayrıntıları yerleştireceğiz, göreceksiniz. Bir, Bugün Türkiye'de yassı yazarının okunduğu vakit, yassı vaktinin bittiği vakittir. Bunu kafanızda yiyecek olsun. Çünkü Sülefen Minelleydi, orada sülfenik kalmıyor. Tamamen Hasakulleyli başlıyor. Bu dört mezhebin dördünün de imamlarının ortak görüşü. Kur'an ve sünnetin ortak görüşü. Ama sonra da bunlar görüşlerini değiştirmiş. Yani sonra gelen ulema değiştirmiş, hiçbir delilleri de yoktur. En küçük delilleri yoktur. Dolayısıyla yassı ile sabah namazı arası sadece teheccüd vakti. Ve minelleyli fe teheccüd bi nafileten likayetiyle verilmektedir. İki, bugün sabah namazı vakti diye ilan edilen vakit seher vaktinin başlangıcıdır. Sabah namazı ondan çok sonradır. Televizyonlarda sürekli söylüyoruz ya, ben hep o vakitte kalkarım sahura yıllardır. Artık 30 sene mi oldu, kaç sene oldu bilmiyorum. Sahurumuzu yaparız, çayımızı içeriz. Süleymaniye Camisi'nin görevlerini tembih etmişimdir. Böyle erken namaza başlarsanız gelmem. Ondan sonra camiye de gidelim, 5-10 dakika daha bekleyin. Şimdi ezan okuyabiliriz.
Nasıl?
Zaten ezan okumuşlar da şimdi namaz kılabiliriz. Geçen de bir doktor bu konularda çalışma yapmıştı. Dedim sen bunu biraz geliştir. Diyor ki vücudun diyor salgı ürettiği bir kortizon bile ne diyorlar o insülin. Seher vaktinde bunu üretiyormuş. O vakitte şey yaptığınız zaman sahur yemeği değil zaten seher sahur. Aynı gökten gelen iki kelime. Seher vaktinde sahur yemeğini yediğiniz zaman vücudun tabii haline göre oluyor. Hiçbir yorgunluk hissetmiyorsunuz. Orucu akşama kadar rahat tutuyorsunuz. Ramazan size asla sıkıntı olmuyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. O kutuplarda yaptığımız toplantıda adamlar dedi ki, gelmişler çeşitli yerlerden, ya sizin yaptığınız çalışmada bize kuşların sesini dinlettiniz. Rüzgarı dinlettiniz. Efendim, görsel ögeler tamam. Kur'an'a uyuyor, sünnete uyuyor, fıtrata uyuyor, her şeye uyuyor. Ya adamlar bize takvim gönderiyor, hiçbir şey, deliliniz ne diyoruz, şey uygulayın. Akşam bir yarım saat vakitleri kalıyor şey için, sahur yemeği yemek için, arkasında sabah namazı bilmem ne. Hani oraya bir gitseniz ya, felaket. Orada tabii çok şeyler, çok konuşmalar oldu. Onları şu anda neşrediyoruz. Sitemizde arzu edenler dinleyebilir. Şimdi arkadaşlar, burada bütün benim arzum Kur'an-ı Kerim'e vurgu yapmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e vurgu yaptığımız zaman öyle enteresan ki Kur'an'dan çıkardığımız hesaplar birebir şeye uyuyor. Yapıyorsunuz, hesabı uyuyor. Birebir uyduğunu görüyorsunuz. Ama bu sahada hesap yok. Yani İlim alemi bu konuda bir çalışma yapmamış. Onun için birkaç senedir şey yapıyorum. İşte Amerika'dan bir arkadaşımızın daha dün gönderdiği yazı inşallah o hesabı yapar. Ben kendi yaptığım hesabı neşretmiyorum. Epey zamandır yaptım. Birisine doğrulatmak istiyorum ki hani yanlış bir şey olmasın. Şimdi sonuç olarak vakit geçti. Çok bayağı da geçti. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in önemini çok iyi kavramamız lazım bir. Çok çok iyi Arapça öğrenmemiz lazım ki Kur'an-ı Kerim'in metodolojisini çok çok iyi kavramamız lazım 3. Kur'an'ın metodolojisini kavradığınız zaman işte o Almanya'dan gelen o ilim adamına ana rahminde çocuğun gün be gün gelişimini Kur'an'ın nasıl verdiğini kendi önüne ayetleri koyarak gösterdik. Allah nasip ederse bu gece bir CNN Türk televizyonunda şeye katılacağım, Darwinizmle ilgili bir canlı yayın arabası gönderecekler, ona katılacağım 10:30'da. Allah nasip ederse şimdi orada da inşallah göreceksiniz Kur'an-ı Kerim ne kadar ayrıntılı bilgiler vermiş bu konularda. Ama burada olmazsa olmaz şart şu, ekip halinde çalışacaksınız. Ekibinizin içerisinde yaratılmış ayetleri bilenler mutlaka olacak. Aksi takdirde konuyu anlamanız imkansızdır. Anlayamazsınız. Yani Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okuyacaksınız. Ki bütün peygamberler öyle yapmıştır. Ona göre hayatta başarılı oluruz. Son bir kelime. Ashab-ı kirama bakın. Onların gittiği yerler bugün hala İslam adıyla anılır. Onlardan sonra İslam'ın gittiği yer bulamazsınız. Osmanlı 4 asır Avrupa'da kaldı, geri dönerken Evrak-ı Fatiha diye onlar geri gelmek zorunda kaldılar. İslam'ı götürmediler, Müslümanları girdi. İslam'ı götürenler kendileri de gitmedi, çözüm götürdüler. Ama Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştıktan sonra da çözüm değil, problem götürüyorlar gittikleri yere. Şimdi bütün dünyanın Müslüman olması elimizde. Allah-u Teala huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu alel dîni kulli diyor. Rasûlünü doğru şeyle gönderen odur. Yani bu kitapla. Bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun diye. O bizi bekliyor. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i iyice kavrar ve bu yolda çok büyük başarılar elde ederiz. Kusura bakmayın, çok uzattım. Evet.
Arkadaşlar, soru kısmına geçebiliriz. Sorular varsa.
Vallahi ben gittiğim yerlerde, mesela bir Viyana'ya gittim, tam 7 saat sürdü. Gece 1.30, ya gidin diyoruz kardeşim, artık ayakta duramıyoruz, kimse şırmıyor.
Biz çıkamayacağız. Biz Viyana biz.
Hocam buyurun. Yeni gezdik, güzel halimiz var. Ne demek? Estağfurullah.
Ben hocama hoş geldin diyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizi aydınlattılar, sağ olsun. Tabii üstadım ne yapalım işte, mollalar arasında olunca biraz muhalefet çok oluyor, kusura bakmayın.
Vallahi işte işe yarayan şey o muhalefet.
Evet. Şimdi önce şeyden başlayalım. Kutibe aleykum izâ hadara ahadekum l-mavut in terekel hayra. Bunu tabii yorumunuz güzel. Sizden birine ölüm geldiğinde, çattığında. Ölüm çatan insan da vasiyette bulunamaz. Orada bir tezat söz konusu olduğunu söylediniz. Şimdi bir kere izâ malum, izâ-i şartiye geçmişe yöneldiği gibi geleceğe de yöneliyor üstadım. İn tereke hayra ifadesi şayet bıraktı ise, olabileceği gibi ileride bırakacaksa. Çünkü ini şartiye malumunuz mazinin başına geldiğinde sadece hali ve geçmişi bildirmez, istihbarete delalet ediyor. Biz bunun derinini şeyden biliyoruz, estağfirullah. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ İki kıraat var orada Abdülaziz Hocam. اَنْ صَدُّوكُمْ وَاِنْ صَدُّوكُمْ Hatta bazı alimler اِنْ صَدُّوكُمْ'u daha belir görürler. Niye? Çünkü اَنْ صَدُّوكُمْ'da iş bitmiş. Yani Mescid-i Haram'dan alıkoyma olayı olmuş, bitmiş ve hüküm geçmişe raci veya hala raci. Ancak اِنْ صَدُّوكُمْ'da bunu şeyde görüyoruz. El-Bahrul Muhit'te malumunuz. Hükmü geleceğe taşıma söz konusu. Şayet ileride de sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyacaklarsa, yani yine de siz duygularınıza kapılmayın, haktan ayrılmayın, adaleti gözetin. Dolayısıyla ileride şayet mal bırakacaksa, anlam olabilir üstadım. Bir diğeri bu ayetin mensuk olduğunda ulemanın icmağı yok, siz hukukçusunuz, daha iyi bilirsiniz. Özellikle Şafiler bunu nesihle değil, taksisle yorumlarlar. Yani bu ayet diyorlar bambaşka bir hüküm dillendiriyor. Yani tut ki ebeveyn Allah korusun müşrik olabilir. Din ayrılığı da mirasa münafi düşüyor malumunuz. Yani adamın anası babası var müşrik. Müminden müşrike mal intikal etmiyor, ne yapalım? Bu da ana baba ve sahibuma fid dünya ma'rufa var. İşte orada malın üçte birine kadar vasiyet öngörülebiliyor. Ve yine işte dede mahrumu gibilerine şayet mal düşmüyorsa vesaire vasiyete binaen bunlar mirastan yararlandırılır. Gassaka orayı da üstadım, ben onu doğrusu bilmiyordum. Yani lügatta soğuk anlamına geldiğini. Gassaka esasen lügat olarak sale ve mtele, aktı ve doldu anlamına geliyor. Siz Kur'an'ın bütünlüğünden bahsettiniz, Allah razı olsun. Doğru, ayetleri bütüncül ruhla ele almak lazım ki tenakkuza düşmeyelim. Şimdi bununla ilgili ayet-i kerimeler var. Ve min şerri gâsıkın izâ vakab, malumunuz. Gâsık burada işte bastırdığında, dolduğunda, yoğunlaştığında, işte bunu bazı alimler geceyle tefsir ediyor. Bazı alimler de her bir maddi ve manevi anlamda kabarma, dolma, kabardığı vakit, dolduğu vakit. Hatta yılanla bile malumunuz bunu yorumlayanlar var. Yılan çünkü sokmaya hazır olduğu vakit kabarır. Tabi Kur'an'ın çok evrensel mesajları var hocam burada. Dolayısıyla burada ila gasakil leyl, gecenin yoğunlaştığı, gecenin döküldüğü, yani akma. Çünkü akmaya müheyya olan şey dolmuş demektir. Daha doğrusu dolmaya müheyya olan, dolan şey akmaya müheyyadır. İlla hamimen ve gassâgada da üstadım sanırım soğuktan ziyade akan bir su. Yani orada akma anlamı var. Bana şeyi hatırlattınız. Ninelerimiz öyle derdi. Hani adamı cehenneme atarlarmış. Yandım yandım yandım. Atın bunu buzhaneye. Dondum dondum dondum. Hadi atın bunu ateşe. Bilmiyorum. Yani gassâgada o lügatı doğrusu ben bakmadım.
Ona bakarsanız evet. Tabii bu dedikleriniz var da o bir vesile bir sebeple oluyor onlar.
Anladım.
Yani o irin dolduğu zaman zaten orayı yakar. Burada bir yanma meydana gelir. Bunlar bir alakayla oluyor biliyorsunuz.
Evet. Anladım. Dedim bunları bir dile getireyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
Allah razı olsun. İsminiz ne? Necdet Hoca, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben ayrıntılıyım da şu anda çok vakit geçer. Bir kere bu vasiyet konusunda, yani bugünkü fıkıh kitaplarımızdaki vasiyetin hiçbir delili yok. Malın üçte biriyle alakalı. Sadece İbn-i Vakkas hadisini delil olarak alırlar. O öldükten sonra ise için değildir. O anda sadaka olmak üzeredir. Bunu sonradan nasıl yapmışlarsa yapmışlar, ayetini de oraya sokuşturmuşlar. İkincisi, yani bu miras konusunda çok büyük yanlışlar vardır İslam aleminde. Mirasta yanlışlığın asıl sebebi Abbasiler. Dede mahrumu diye bir şey yoktur. Kafire mirastan verilmez diye bir şey yoktur. Buna ayet hükümleri de var. Ben şimdi ayetleri okurum da konu değişmesin diye arzu edenler gerçi neşretmedik galiba ama neşrederim bizim siteden okursun. Kafire olmaz. Bunlar hep ayetlerle sabit olan şeyler. Şey değil. Ama size sadece özet olarak şunu söyleyeyim. Emeviler o dönemde biliyorsunuz bir muhalefet oluşmuştur. Muhalefeti organize edenlerin başında Sasaniler var. Ebu Müslim Horasani harekete geçiriliyor. İhtilali asas yapan o. Hedefte de Resulullah'ın evladını Ehl-i Beyt'i iktidara getirdi. Yolda yakalıyorlar Ebu Müslim Horasani. O zamana kadar Abbas radıyallahu anh'ın oğulları Eyret yakınlarında bir yerde, Akabe Körfezi'ne yakın bir köyde oturuyor. Kimsenin aklından bir şey geçmiyor. Bunu alıp götürüyorlar. Diyorlar ki esas Ehl-i Beyt budur. Ehl-i Beyt'in oğlu olması için de mirasta yeni bir terim uyduruyorlar. Asabe terim. Çok temel bir terim haline gelmiştir sonra. Asabe diye bir terim uyduruyorlar. Diyorlar ki Fatıma Resulullah'ın asabesi değil. Kız asabeliği keser. Dolayısıyla Fatıma'nın çocukları Resulullah'ın asabesi olamaz. Erkekten devam eder bu. Abbas'ın çocukları ancak Resulullah'ın ehli beytidir. Peki o Abbas'ın çocuğu ise bunlar da Ebu Talib'in çocukları. Yok Ebu Talib kafirdir, oradan olmaz diyorlar. Ondan sonra yeni bir sistem oluşturuyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırıdır. Yani hiç kimsenin yorum yapmasına ihtimal yokken Ve kızın çocuklarını mirasta mahrum ediyor. Mirasın tamamını ölenin amcasına, yani kız, mesela bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kızı olsa, kızı kendisinden önce ölmüş olsa, Hasan ve Hüseyin gibi de torunları olsa, bütün miras Abbas'a kalır. Hasan ve Hüseyin'e hiçbir şey kalmaz. İsterse dünyanın en zengini olsun. Bu tamamen Abbasilerin siyasetinin gereğidir. Ama fıkha geçmiştir. Bütün mezhepler bunda ittifak var. Dolayısıyla burada miras konusunda çok ciddi bir problem var. Yani şimdi açtım Kur'an-ı Kerim'de ayet, ama onları şu anda bir şey yapayım. O konularda çok ayrıntılı çalışmalarımız var. Onu inşallah şey yaparız. Henüz neşretmiş değiliz. Talebelere not olarak veriyoruz ama. Yani bu sizin dediğiniz sözlüklerde bunlar var. Hani başta bir şey söyledim, hani o ısır kelimesiyle alakalı. Ben sözlüklere bakıyorum, tatmin olmuyorum. Çünkü Kur'an'daki manayı vermiyorum. Bu defa Kur'an'daki ilişkiler ağına bakıyorum. Ondan sonra daha eski sözlüklere baktığım zaman problem çözülüyor. Problem çözülüyor. Mesela fil olayının geçtiği yerin mutlaka bir yanardağ patlaması olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den tespit ettim. Allah nasip etti. Ondan sonra geçen sene Mekke'ye gitmeden Necati Öztürk diye bir arkadaşımız vardı. Birçoğunuz tanır. Ümmü Kural Üniversitesi'nde çalıştı. Tarihçidir. Necati Bey'e telefon açtım. Dedim bir fil olayın geçtiği yeri bizi gezdirdi. Sağ olsun gezdirdi. Oraya Cehennem Vadisi, Vadin Nar diyorlarmış. Ateş Vadisi diyorlarmış. Bu boşuna değil tabii. Araplar söylüyorlarmış. Çıktık o dağa. Şu anda şimdi çıkın, o şeyler, yanardağ şeyleri, lavları donmuş duruyor. Gidip gözünüze görebilirsiniz. Yani bu da şunu için söylüyorum. Mesela ebabil kelimesi nedir? Orada Necati Bey'e sordum. Araplarda ebabil diye bir kuş var mı? Yok dedi. Kardeşim bu ibbilin çoğulu. İbbil de şeydir, mübalağadır. İbir kelimesini Araplar buluta söylerler. İbbil yoğun bulut demektir. Ebabil yoğun bulutlar demektir. Yoğun bulutlardan boşalan taşlar demektir. Termihim hicaretimin sikil. Ve gittik orada. Sonra bizim üniversiteyle birlikte orada bir kazı yapalım diye karar verdik. Bu namaz vakitleri bitmeden ben o işi devreye sokmak istemedim. Yani şunun için diyorum. Siz bir kelimeye bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ayetleri ilişkilerinden çözmüyor. Bu defa eskilere, çok eskilere gittiğiniz zaman problem çözülüyor. Yani o kolay olmuyor. Gerçekten çok zor oluyor ama dediğiniz manaların hepsi var. Evet.
Sadece katkı adına söyleyeceğim. Ben de şimdi Kur'an-ı Kerim'in mesajını doğru anlama adına kafa yormayı en önemli ibadetler içerisinde gören bir insan. Yani insan Kur'an'ın mesajını anlamak için kafa yoruyorken yoğun, ibadet yoğun bir faaliyet yapıyor. Ki bu fıkhın anlamına dair özellikle nakleden hadisler de zaten bunu ifade ediyor biliyorsunuz. Şimdi burada ben iki konu üzerinde sadece bir iki cümle söyleyeceğim. Ben de bu meşhur vasiyet ayetinin mensuh olmadığı kanaatindeyim. Ama izahını sizin dediğiniz şekilde yapmıyorum. İleride çok yakın zamanda inşallah o yayınlatım çıkacak, gerekirse takdim edebilirim inşallah. Orada hem lafız açısından, ibare açısından hem de mana bütünlüğü itibariyle baktığımız zaman ve bir de özellikle intereke hayran var ya, hayır yani boyutuyla baktığımız zaman o belli bir vasiyetle olduğunu dikkate alırsanız yönerge gibi bunun vak vakıfla ilgili olduğu çok net gözüküyor. Sadece bununla ilgili ben konuşacağım, tahmin ediyorsunuz hazır bir yazım da var. Bütünüyle o vakıfla ilgilidir. Ve o Semiva arazisiyle ilgili olayı da birleştirince çok net şekilde tablo ortaya çıkıyor. Sonraki bir zamanda ben şimdi tekrar daha uzatmak istemiyorum. Bir bu.
Yani vakıftan kastınız adam hayattayken malını ayırıp vermiş mi oluyor yoksa?
Vakfetmiş, vakfetmiş. Vakfın uygulanmasıyla ilgili konu toplumun görevidir. Zaten فَمَنْ بَتَّرَهُ بَعْدَ مَا سَمِيَهُ فَاِنَّمَا اِسْمُ عَلَى لَدِنَ يُبَتِّرِنَا var ya ayetlerinin devamında onun parçaları bir araya getirince bir bütünlük arz ettiği fark ediliyor. Bu bir görüştür, benim ulaştığım sonuçtur. Bu anlamda ben de o vasiyet ayetinin mensuh olmadığı kanaatindeyim gerçekten. Bir bu. İkincisi de tabii Abdülaziz hocamızın uzun zamandan beri yaptığı araştırmalar, bu özellikle Kutup'taki astronomik çalışmalar vesaire biliniyor. Ama yani tek doğru şeklinde sunmasak derim Abdülaziz hocam. Şimdi hayır. Şimdi sabah namazının vakti, imsak vakti, akşam ezan, yatsı namazının okunuş zamanı ile ilgili ifadeler dikkat ederseniz benim kanaatim demek daha uygundur. Çünkü bakın siz de biliyorsunuz, o konuda çok şey söyleyeceğinizi biliyorum. 5 ay önce Diyanet'in bir toplantısı vardı. Evet, biliyorum. Layık edemedik. Olayı bütün yani. Boyutlarıyla biliyorum. Şimdi orada
herkesin bildiği bir şey.
Tabii biliyorum ben orada Servet Bey'e ifade ettim yani. Şimdi orayı şu. Arkadaşlar bu özellikle akşam namazının çıkış, yatsı namazının vaktinin de giriş içindeki o ufuk meselesi var ya, kırmızı yatay çizgi mi beyaz mı? Ebu Hanife'nin diğerlerine göre biraz farklı düşündüğü bir konu bu. Bir de fecr-i sadıkın yani imsak vaktinin başlama saatiyle ilgili. Şimdi sabah namazının kılınabileceği zaman ve dolayısıyla imsakın başlaması gereken sabır yemenin son sınırı ile ilgili olarak. Pek tabii ki Abdülaziz hocamızın bu sunumda çok özet geçtiği ve ayrıntılı olarak çeşitli zamanlarda anlattığı konuyu hepimiz biliyoruz, çoğumuz biliyoruz en azından. Bakın orada bu Ankara'daki Afyon Karahisar'daki toplantıda iki tane ayrı çalışma sunuldu. Ben önemsedim ve de Davut Bey şimdi diyecek diye unuttuk herhalde diyecek. Davut Bey dedim bunu farklı görüşten insanlara davet edelim. Diyanetten de diğer farklı görüşten insanlara çağıralım. O hocalarımızı çağıralım ki sunum yapsınlar hatırlıyorsanız. Şimdi orada Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeki Astronomi Uzay Bilimleri bölümündeki hocalar Profesör Sacit Bey, Özdemir'di galiba. Sacit Bey gece gündüz işte kış şartlarında Ankara'nın şehir ışığından uzak bölgelerindeki ağırlıklı olarak bu Kızılcahamam, işte Beypazarı civarında vesaire epeyce bir ekibiyle, akademisyenle, öğrencilerle gözlem yapıyorlar. Hem gözle müşahede şeklinde hem fotoğraf makinalarıyla bir gözlem yapıyorlar ve orada yaptıkları sonucu sundular. Hakikaten Diyanet'in şu andaki takvimi neredeyse %1 falan belki bir fark var. %1 veya %2 bazı saatlerde birkaç dakikalık o temkin vakti içerisinde, müsamahasının içerisindeki şekilde gözlemleriyle sabit olmuştur. Tabii orada Abdülaziz hocamız da çok yakın tanıdığı bir hoca çok itiraz etti ama sonuçta o da bir görüştür, o da bir görüştür. Bak ona ben de
şey görüş diyemeyiz Beşir.
Sayın hocam bakın.
Peki seher vakti diye bir şey kayboldu yani.
Yok. Hayır, şimdi tabii işin ayrıntısına girmeyelim de. Enteresan olanı yani Diyanet'in tespitleriyle neredeyse %1, %2'lik paralellik arz eden o tespit ben çok etkilendim işin doğrusu. Ondan ziyade esas beni etkileyen diğeriydi. Mustafa Helbacı Hoca Akdeniz Üniversitesi'nde TÜBİTAK'ın da görevlisidir. Ve Diyanet'te de muvakkit olarak çalışmış bir hoca. O da enteresan bir sunum yaptı. Dedi ki ben de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tillo'daki gözlem evinde işte son düzenlemelerden sonra bir araştırma yaptım dedi. Ve epeyce bir uzun süren çalışma, yılın çeşitli zamanlarında hep oralarda uğraşmış, oradaki tespitlerine göre imsak vakti, ondan sonra yatsı namazının giriş ve çıkışı, Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafii'ye göre ve orada mesela hadislerde benzetilen o kurt kuyruğu vari ifadeleri vesaire, onları da Sacit Bey anlatınca ötekisi aynı yönde olduğuna dair bir şey yaptı. Lafı uzatmayacağım, kusura bakmayın. Bir cümle söyleyeyim. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin rasathanesinden veya işte o gözlem evindeki sonuçlarla, Diyanet'in sonuçları %1, bazen de %100 paralellik arz etmiş. Ben o iki ayrı görüşü de, Abdülaziz Hocamızın yaptığı tespiti de, tabii yani bir görüştür, bir tespittir, bir araştırmadır. Ama Sacit Beylerin yaptığı da o Ankara'daki de bir araştırmadır. Ve esas hem Diyanet, hem Sacit Beylerin, hem de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin üçünün de aşağı yukarı %100'e yakın bir şeyle paralellik arz etmesini çok önemli görüyorum. Saygılar sunuyorum. Daha fazla uzatmayacağım. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum.
Evet, Reşit Bey, konumuz eğer uzay araştırmaları olsaydı ben de doğru derdim de biz uzay araştırması yapmıyoruz. Ve rasathanenin, bir de astronomların bu konuda söyleyebilecekleri tek kelimeleri yoktur. Bir kere bu çok hiç şüphesi, şüphe götürmez bir kelimedir. Biz yıldız gözlemiyoruz. Yıldız gözlemiyle ilgili söyledikleri doğrudur. Biz ufuk gözlüyoruz. Ve Sacit Bey'in de, Mustafa Erbacı'nın da ona çok yakın tanıdığım arkadaşlarımızın bu konuda söylediklerim kabul edilebilir tarafında yoktur. Onu çok açık ve net olarak söylüyorum. Çünkü biz yıldız gözlemiyoruz. Bunlar astronomlarla alakalı şeylerdir. Bak, seher vakti kayboluyor. Seher vakti denen şey, seher vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicreti sırasında Buhari hadisidir. 3 gün biliyorsunuz o Sevr mağarasına gizlendi. Seher vaktinde Ebu Bekir'in oğlu Abdullah oradan kalkar. Oradaki o ışıkla, seher vaktinde olunan ışıkla o dağı aşağı iner. Mekke'ye gelirdi. İnsanlar anlamasınlar. Dolayısıyla bizimkilerin dedikleri vakitte o seher vaktinin ışığının da olması mümkün değil. Onların dedikleri yıldız, gökyüzündeki yıldızların kaç kilometre, milyonlarca kilometre ötede önüne geçebilecek ilk ışıkları kastediyorlar. Tamam, yıldız gözlemleri için o son derece önemlidir ama namaz vakitleriyle ilgili değil. Bayramlarla ilgili de çalışmamız var. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sözleri bizi hesaba zorluyor. Eşşemsi vel kamaru bi husben. Resulullah'ın görerek oruç tutun demesinden önce söylediği bir söz vardır. Biz hesap bilmeyen bir topluluğuz. Yani bizde bir astronom yok. Bu hesabı yapacak adam yok. O zaman gördüğünüz zaman, oruç tutun gördüğünüz zaman şey yapın diyor. Dolayısıyla o ay kamera ay başları konusunda değil, Türkiye doğru haklıdır. Ama orada belki bir Mekke'yi merkez alan bir prensip tespit edilirse o zaman daha iyi olur.
Başka sorusu olan? Yok herhalde.
Buyur. O konuda bizim Kur'an-ı Kerim açıklama metodolojisini anlatan bir kitabımız var. Buraya da getirdim. Arkadaşlara da söyledim şeyde. Size maliyetine vermelerini de söyledim, inşallah verirler. Bu çok çok ciddi bir şeydir, meseledir. Öyle basit bir olay değildir. Yani o metodoloji iki kelimeyle ifade edilecek gibi değil. Ama çok kısa söylerseniz, şurada bir ayet var, orada açıklayan ayet var. Bu iki ayet açıklayan iki tane daha, iki. Ne kadar ayrıntıya giderseniz o kadar ayrıntılı bilgi edersiniz.
Nasip Mensup'la ilgili bir şey söylemiştiniz. Hani biz Kur'an-ı Kerim'deki Nasip Mensup olayının olmadığını, Kur'an-ı Kerim'de bir anlam değişmesi olduğunu düşünüyoruz. Yani öyle.
Kur'an-ı Kerim'de Nasip olmadı mı? Tabii ki var. Nesih konusu yalnız, nesih konusu da çok farklıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı nesih ile bizim geleneksel anladığımız nesih arasında da çok büyük fark var. Ne? Tabii ki ayetlerde de var mı? Olmaz mı?
Ben şunu sormak, Kur'an-ı Kerim'deki nesli, Kur'an-ı Kerim'in önceki şeriatları ortadan kaldırdığını...
O da doğru. Bak şimdi ben size kısaca anlatayım nesli. Bak, bir misliyle nesih diyor Allah-u Teala. مَا نَنْسِخْ مِنْ اَيَتِنَا وَنُنْسَى نَحْكِبِ خَيْرٍ مِنْهَا وَبِثْلِهَا Misliyle nesih var. Nesih ne demektir? Siz ödev yapıyorsunuz, bunu bir temize çekeyim diyorsunuz değil mi? O son nüshayı temize çekerken önceki ödevinizin büyük bir bölümünü son nüshaya alırsınız. Bir kısmını da kendinize göre daha güzel hale getirirsiniz değil mi? Ve son nüshadır sizin ödeviniz, onu verirsiniz hocanıza. Nesih aynen bunun gibidir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çok büyük bir bölümü önceki kitapların misliğine nesih edilmiştir. Yani önceki kitaplarda ne varsa aynen devam ediyor, onun için tasdik eder. Size böyle şeyde mesela Allah-u Teala orucu hiç tarif etmeden كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ مِنْ قَبْلِكُمْ Size oruç farz kıldı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Nasıl? Git Yahudi nasıl tutuyorsan sen de öyle tut. Tamam. Hiç anlatmayacak işte, yemek pişerken yersen dilin yanar. Şimdi ama arkasında Allah-u Teala Müslümanlara hayırlısıyla bir nesih yapmayı murad etti dedince diyor ki "Uhille lekum leylete siyamir rafetu ila nisaikum" Size mahsus olmak üzere. Oruçlu bulunduğunuz geceler eşlerinize ilişki yapıp de bulunmak helal kılınmıştır. Bunu şimdi bu hayırlısıyla yapan nesih. Çünkü Yahudilerde Ramazan boyunca eşiyle ilişkileri bulunma diye bir şey yok. Ondan sonra وَكُرُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ رَبِّ Bu da ümmet-i Muhammed'e fecre kadardır, o غَسَقُ لَيْلَ kadardır öbürü. Bunu ayrıntılı olarak veriyor. Bu ayrıntıyı verince oruçla ilgili diğer ayrıntılar da veriyor. İşte nesi? Oruçla ilgili ayet, önceki şeyin ümmetlerin oruçla ilgili hükmünü misliyle nesk etmiştir. Bakara 187'de hayırlısıyla nesk etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği çok fazla vardır. Ama nesk'i nasıl anladığınıza bağlıdır. Nesk'in
konusu anlatılır. Genelde içki üzerine gidiyor.
İşte, i̇çki konusu nesil yok.
İşte önce diyor ki namada içki.
Yok yok. İçki hiç onu sormadım. İçki konusunda nesil yok. İçkiyle ilgili hiçbir nesil yoktur. Çünkü o ayetlerin tamamı bugün de geçerlidir. Mesela ne diyor? Sarhoş olduğun zaman namaza yaklaşmayın. Bugün sarhoş namaza yaklaşabilir mi? Ne dediğini bilene kadar bir insan namaz kılabilir mi? Kitaplarda kılamaz. Geçerli mi? Ondan sonra diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِفْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِي لِنَاسِ Evet, büyük günah var, insanlar için menfaat var. Bugün içkide insanlar için menfaat yok mu? İlk üreticiden son tüketicine kadar büyük bir ekonomik faaliyet değil mi?
Açıklama yapılır, kendi kendine.
Tamam, bir dakika, şey değil ya. İçki nesih ol, içkide nesih olmaz. Yanlış yok, ben baştan size söyledim. Sisteme yanlış yaklaşılınca sonuçlar yanlış çıkıyor. Var tabi, var. Ben okuyayım, onu da okuyayım isterseniz. Bugün için Kur'an'da olmasına rağmen hükmü neshedilmiş ayet var. Mesela Nisa suresinin 16. ayeti, 15. ayeti diyor ki وَالَّتِ يَتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ İşte şey diyor, kadınlarınızdan fuhuşla gelenlere 4 tane şahit getirin. Şahitler şahitlik ederse ölüm onları alıp götürünceye kadar yerlerde hapsedin. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلَ اَلَى اللّٰهُ onlara bir yol açıncaya kadar. Yolu da açtı. اَزَّانِكُ مَزَّانِ مَجْلِكُ لَوَاَدِ اِمَا مِيَتَجَبْ O da var işte. Cinayeden kadın ve erkek için üzerine artık Artık o şey ölene kadar hapis cezası diye bir şey yok. Ama ayet duruyor.
Son sorun hocam şey olacaktı.
Neyse bir dakika, şu arkadaş sorsa sen dinle. Tamam. Eğer bitmezse dışarıda duyun.
Hocam öncelikle Erzurum Şehir'in şimdi benim aklıma bir soru takıldı. İlk hocam siz sabah namazının vakti tam olarak daha sonradan da yenilebileceğini söylediniz. İkincisi de
daha sonra da
sabahtan sonra da yenilebileceğini
şey. Sabah namazı olmuyor ki tabii.
Oruç.
Çıkın bakın ufukta bir şey görebiliyor musun?
Evet. İkincisi de hocam, yine yatsı namazının vaktini, şu an günümüzdeki vakit olmadığını söyledi. Bunları neye dayanarak söylüyorsun? Yani
bizim internet sitesine girersen, orada var, bu bütün ayette, bu konuda mezhep imamların en küçük ihtilafı yoktur. Yani Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, Sonradan değişmiştir.
Şimdi söylediği yeni bir bakış açısı olmuştu.
Yok, yeni değil. Eskiden beri öyle de geldi. Ama sonradan değiştirilmiştir. Yani bak şeye bakın. Nur suresi 58. ayette min ba'di salatil fecr. Şimdi min ba'di salatil fecr, min ba'di salatil işa der yani. Yatsı namazdan sonra sabah namazdan önce diye bir vakitten bahsederdi.
İşte bunu nasıl değerlendireceğiz?
Neyi nasıl değerlendireceğiz?
Hocam dediniz ya,
yatsı
vakti şu an bizim...
Yani şu anda ezan okunduğu vakit yatsının bitiş vaktidir, başlangıç vakti değildir. Ha, başlangıç o ikisinin ortasıdır. Bizim sitede bunu yayınlıyoruz şey olarak, namaz vakitleri takvimimiz. Bizim takvimimiz yayınlanıyor. Başlangıç orada var yani, hepsini görebilirsiniz. Bu hususta tekrar ediyorum, o sitede yayınlanan yazılara bakarsanız görürsünüz ki, dört mezhebin dördünde de en küçük itiraf yoktur. Uyasının soruyla alakalı ama ilk ulemasını, sonra gelen ulema değiştirmiştir.
Hocam biz
genelde
uyuyacağız.
Bana niye uyuyorsun kardeşim ya? Ben Allah'ın ayetinden bahsediyorum. Resulullah'ın sünnetinden bahsediyorum. Bir kere diyanet uyuma meselesi son derece yanlış bir kavramdır. Diyanet bir kurumdur. Din kurumlaştığı zaman tehlike başlar. Yani İslam'da dinin kurumlaşması diye dinin kurumlaşması hoş bir şey değildir. Bakın mesela bizim Şeyhülislam'lık bir dini kurum değildir. Yani. Sadece bir fetva müessesesidir. Ama sonradan bu kurumlaşma olmuştur. Çok sonra. Tabii zibiri İslam aleminin tamamında var. Bu Osmanlıların hatasından kaynaklanmıştır. Canım sen yemeyebilirsin. Yemek isteyen insanlar için. Ya yemek falan ümrana çıkarıldığı yok. Kim ümrana çıkarılıyor? Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hükümler ortaya konuyor. Yani Allah'ın helal kıldığı saatte sen yiyemezsin demeye hakkın var mı?
Evet, arkadaşlar programımız burada sona ermiştir.